Ayrım 8. Maceracılar Wilbur Smith. Sayfa 105. 9. Bölüm. Otele eriştiklerinde Busia onları açık verandada bekliyordu. Bruce'u bir yana çekerek hafif sesle konuşmaya başladı. "Monsieur, boşuna sizi telaşlandırmak istemem fakat çok tatsız bir haber aldım. Modern silahları bulunan haydutlar kuzeyden inerek her tarafı yağma ediyorlarmış. Son habere göre kasabamızın 300 kilometre kuzeyine düşen Senvati'yi yağma etmişler." Bruce başını salladı. "Evet, bunları biliyorum. Bu haberi radyodan duyduk." "Öyleyse haydutların kısa süre içinde buralara erişeceklerinin de farkındasınız." "Onların yarın öğle sonrasından önce buraya varabileceklerini sanmıyorum. O sırada biz Mısapa Kavşağı yolunda olacağız."
"Haklı olduğunuzu umarım Mösyö. General Moses'in Senvati'de yaptığı iğrenç şeyler akıllara durgunluk verecek gibiymiş. Kendisi Avrupalı soyundan gelenlere patolojik bir nefret besliyormuş."
Busia bir an durakladıktan sonra ekledi. "Senvati'de bir düzine beyaz rahibe vardı. Duyduğuma göre onları..." Bruce bu olayı dinlemek istemediği için hemen onun sözünü kesti. "Olanları tahmin ediyorum. Yalnız bu hikayenin sizinkiler arasında yayılmasını önlemeye çalışın. Onların paniğe kapılmalarını istemem." Busia başını salladı. "Elbette. General Moses'in yanında kaç kişi olduğunu biliyor musunuz?"
100 kişiden çok değil ama daha önce de söylediğim gibi hepsinde modern silahlar varmış. Hatta yanlarında belirli bir tür top olduğunu da duydum. Ama bunu pek olası görmüyorum. Çalınmış taşıt araçlarıyla yol alıyorlarmış. Senvati'de petrol şirketlerinden birine ait bir tankeri ele geçirmişler."
"Bruce, anlıyorum," diye mırıldandı. "Fakat bu geceyi burada geçirmemiz kararımı değiştiremez. Bununla birlikte yarın gün aşırken buradan ayrılmamız gerek."
"Nasıl isterseniz yüzbaşı."
Bruce konuyu değiştirdi. "Şimdi bana bir taşıt aracı gerek. Şu araba çalışır durumda mı?" Verandanın önünde duran açık yeşil renkli Ford pikabı işaret etti.
"Evet, bu şirketime ait."
Busia cebinden bir anahtarlık çıkararak Bruce'a uzattı.
"Anahtarlar burada, depo doludur."
"İyi, şimdi Madame Cartier'i bulursak." Genç kadın otelin antresinde bekliyordu ve Busia ile Bruce içeri girince ayağa kalktı. "Hazır mısınız madame?" Genç kadın "emirlerinize amadeyim" diye karşılık verince Bruce dikkatle onu süzdü. Kadının menekşe rengi gözlerindeki hafif pırıltı sözlerinin ikili anlamının farkında olduğunu belirtiyordu. Birlikte Ford arabaya gittiler. Bruce onun binmesi için kapıyı açtı.
"Çok naziksiniz monsieur."
Kadın teşekkür ederek oturdu. Bruce da direksiyona geçti. "Hava neredeyse kararacak," dedi.
"Mısapa Kavşağı yoluna doğru dönün. Orada bir nokta olacak."
Bruce toprak yolda ilerleyerek kasabadan geçti. Son eve gelince genç kadın "burası," dedi ve Bruce arabayı durdurdu. Orada ellerinde av tüfekleri olan iki adam bekliyordu. Bruce onlarla konuştu. İkisi de balığı baları görmemişlerdi ama çok endişeli oldukları da belliydi. Bruce kararını verdi. "Otele dönmenizi istiyorum. Balığı balar trenin geldiğini gördüler. Onun içinde biz birlikteyken saldırmazlar. Bu gece güvendeyiz. Fakat sizi burada bırakırsak balubalar birkaç gırtlak kesmeye kalkışabilirler." Melez adamlar eşyalarını toplayarak kasabanın merkezine doğru yola çıkarlarken rahatladıkları gözlerinden okunuyordu. Bruce genç kadına "ötekiler nerede?" diye sordu.
"Nehrin yanındaki benzin istasyonunda 3 adam var."
Bruce onun dediğine uyarak yola koyuldu. Zaman zaman yan gözle kadını süzüyordu. Madame Cartier bacaklarını yukarı toplamış köşede hareketsiz oturuyordu. Bruce durmadan kımıldanan kadınlar gibi değil diye düşündü. "Sakin kadınları severim. Bu insanın içini yatıştırır." Sonra kadın gülümsedi.
"Ama bu hiç de yatıştırıcı değil. Tam tersine insanın kafasını karıştırıyor."
Kadın birden dönerek Bruce'u yine ona bakarken yakaladı ama bu kez gülümsedi.
"Siz İngilizsiniz değil mi yüzbaşı?"
Bruce hayır diye yanıt verdi. "Rodezyalıyım."
"İkisi de aynı şey sayılır. Fransızcayı çok kötü konuştuğunuza göre İngiliz olmanız gerek."
Erkek bir kahkaha attı. "Belki İngilizceniz benim Fransızcamdan daha iyidir." Genç kadın İngilizce karşılık verdi.
"Belki ama daha kötü olamaz. Güldüğünüz zaman çok farklısınız. O kasvetli kahramanca haliniz kalmıyor. İleride sağdaki yola sapın."
Bruce Ford'u limana doğru sürdü.
"Açık sözlüsünüz doğrusu. Hem İngilizceniz de kusursuz." Genç kadın, sigara içer misiniz diye sordu. Erkek başını sallayınca da iki tane yakarak birini ona verdi.
Siz sigara içmemesi gerekecek dendi gençsiniz. Yine evlenmemesi gerekecek dendi gençsiniz.
Genç kadının gülüşü silindi ve bacaklarını koltuktan indirdi. İşte benzin istasyonu orada.
Özür dilerim, bunu söylememeliydim.
Önemli değil.
Bruce küstahlık diye ısrar etti.
Önemi yok.
Bruce arabayı durdurup kapıyı açtı. Tahta rıhtımda ilerleyerek benzin deposuna giderken ayaklarının altında kalaslar tok sesler çıkarıyordu.
Limanın çevresindeki sazlardan hafif bir ses yükseliyor, kurbağalar 50 ayrı tür sesle bağırıyorlardı.
Bruce benzin istasyonunun tek odasındaki adamlarla konuştu.
Acele ederseniz karanlık çökene dek otele dönersiniz.
Adamlar peki Monsieur diyerek kabul ettiler.
Bruce arabaya dönene dek onların yola çıktıklarını gördü.
Motoru çalıştırırken genç kadın, adınız nedir yüzbaşı Curry diye sordu.
Bruce.
Genç kadın adı Bruce diye telaffuz ederek yineledi. Sonra mırıldandı.
Neden askersiniz?
Pek çok nedenden dolayı.
Sesi küstahtı. Apoletleriniz, silahlarınız, sertliğiniz ve sık sık emir vermenize rağmen hiç de askere benzemiyorsunuz.
Belki de iyi bir asker değilim.
Genç kadına gülümsedi.
Güldüğünüz zamanlar dışında çok başarılı ve sertsiniz ama bir askere benzemediğiniz için de hoşnutum.
Bundan sonraki nokta nerede?
Demir yolunda. Orada iki adam var. Tepede yeniden sağa dön Bruce.
Çok da beceriklisin Sherman.
Birbirlerinin ilk adlarını söyledikten sonra ikisi de sustu.
Bruce aralarında çok tatlı, iyi bir duygu belirdiğini hissediyordu.
Ama kocası diye düşündü. Acaba kocası nerede ve nasıl bir tip? Hem neden adam onun yanında değil?
Genç kadın hafif sesle, ''Kocam öldü.'' dedi. 4 ay önce sıtmadan öldü.
Sherman'in onun sormadığı soruyu bilmesi ve cevaplandırması Bruce'u şaşırtmıştı. Bu yüzden bir an bir şey söyleyemedi. Sonra üzüldüm diye mırıldandı.
İşte savunma noktası orada, saz damlı kulübe.
Bruce arabayı durdurup motoru kapattı. Sessizlikte genç kadın yeniden konuştu.
Kocam iyi bir erkekti, çok yumuşaktı. Onu sadece birkaç ay tanıyabildim ama iyi bir adamdı.
Loşlukta yanında oturan kadın üzgündü ve Bruce'un yanında pek ufak tefek duruyordu.
Erkek ona karşı derin bir şefkat duygusuna kapıldığını hissetti.
Kolunu onun omzuna dolamayı, sıkıca tutmayı ve üzüntülerden korumayı istiyordu.
Söyleyecek sözler aradı ama bir şey diyemeden genç kadın kendisini toplayarak sakin bir tavırla konuştu.
Acele etmeliyiz, hava kararıyor.
Otelin salonu Bussier'in memurlarıyla doluydu. Haig üst kattaki pencerelerden birine bir bren yerleştirmiş ana caddeyi koruyordu. Ayrıca arkayı korumak için de mutfağa iki adam bırakmıştı.
Siviller küçük gruplar halinde oturmuş, aralarında hafif sesle konuşuyorlardı. Adamların kendine köpek gibi sadık gözlerle bakmaları Bruce'u rahatsız etti.
Aksi aksi her şey yolunda mı Mike diye sordu.
Evet Bruce, bu binayı sinsice bir saldırıya karşı koruyabiliriz. İstasyondaki De Surya ve Henry de bunda zorluk çekmeyeceklerdir.
Bruce oradakileri işaret etti. Eşyalarını trene yerleştirdiler mi?
Evet, eşyalar trende. Rafi'ye onlara kumanyamızdan yiyecek vermesini de söyledim.
İyi, Bruce rahatlamıştı. Şimdilik bir sorun yoktu. Bussier nerede?
Bürosunda olacak.
Onunla konuşmaya gidiyorum.
Sherman çağrılmadan Bruce'a katılarak birlikte yoldan geçti. Ama adam kadının yanına gelmesinden hoşnut olmuştu.
Bussier, Bruce ile Sherman bürosuna girince başını kaldırıp baktı. Petrol lambasının parlak ışığında gözlerinin ve dudaklarının kenarlarındaki çizgiler daha da derinleşmişti.
Dikkatle taranmış ak saçlarının altından pembe baş derisi gözüküyordu.
''Sherman Martin'' diye bağırdı. ''Hala çalışıyor musun?''
Adam yılların verdiği bir sakinlikle ona gülümsedi.
''Hayır şekerim, sadece birkaç şeyi topluyordum. Lütfen oturun yüzbaşı.''
Adam kalkıp bir koltuktaki deri kaplı ağır dosyaları alarak yerdeki tahta sandığa yerleştirdi. Sonra kendi iskendesine döndü. Bir çekmeceyi açarak bir kutu püro çıkardı ve Bruce'a ikram etti.
''Burada olduğunuz için nasıl rahatladığımı anlatamam yüzbaşı. Son birkaç ay pek yorucu oldu doğrusu. Kuşkular, endişeler.'' Bir kibrit çakarak öne doğru eğilen Bruce'un pirosunu yaktı. Fakat artık her şey bitti. Omuzlarımdan ağır bir yük kaldırılmış gibi geliyor bana. Sonra sesi birden sertleşti. Fakat neden daha çabuk gelemediniz? Son bir saat içinde General Moses'in adamlarıyla Senevanti'den ayrılarak güney yoluna çıktıklarını duydum. Yani buranın 200 kilometre kuzeyindeler. Böyle ilerlerse yarın burada olacaklar. Bruce bunu nereden duydunuz diye sordu. Adamlarımdan birinden ama bunu nasıl öğrendiğini sormayın. Bunca yıl geçmesine karşın bu ülkedeki haberleşme yöntemini anlayamadım. Belki de bu gece duyduğum davullar bu haberi verdi. Orasını bilemiyorum. Bununla birlikte adamlarımın verdiği haberler genellikle doğrudur. Bruce böylesine yakın olduklarını bilmiyordum diye mırıldandı. Bunu bilseydim belki bu gece yola çıkma tehlikesini göze alır ve hiç olmazsa köprüye dek giderdik. Gece burada kalmaya karar vermeniz doğru bence. General Moses gece yol almaz. Adamlarından hiçbiri bu tehlikeye atılmaz. Hem 3 aylık ihmalden sonra Senvati yolu berbat haldedir. Generalin bunu aşabilmesi için ona 10-12 saat gerekecektir. Bruce endişelenmişti. Haklı olduğunuzu umarım. Hemen yola çıkmamızın daha uygun olabileceğini düşünmeye başladım. Busiye bu da tehlikeli yüzbaşı diye belirtti. Bu kasabanın pek yakınında yerliler var. Onları görenler oldu. Yerliler geldiğinizi de biliyorlar kuşkusuz. Onun için buradan ayrılmamızı engellemeye kalkarak demir yollarını sökmüş olabilirler. İlk kararınız iyi. Biliyorum. Bruce koltukta kamburunu çıkarıp öne eğilmiş dalgın dalgın pirosunu içiyordu. Sonunda arkasına yaslandı ve yüzünün asıklığı da kayboldu. Bu tehlikeyi göze alamam. Sadece şoseye nöbetçi dikebilirim. Moses denilen haydut gelecek olursa sizinkileri buradan uzaklaştırana dek nöbetçiler onu oyalarlar. Busiye en doğrusu da bu sanırım diye kabul etti. Susup açık pencereye baktıktan sonra sesini alçalttı. Başka bir sorun daha var yüzbaşı. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Bildiğiniz gibi şirketimin Port Reprieve'deki işi Lufira bataklıklarından elmas çıkarmaktır. Bruce başını salladı. Busiye parmağıyla masanın arkasındaki duvara gömülü çelik kapıyı işaret etti. Kasamda 9500 kratlık pırlanta sınıfına giren elmas ve 26.000 küsur kratlık da sanayi elması var. Bunu bekliyordum. Bruce'un sesi ifadesizdi. Bu taşların buradan götürülmesi konusunda bir anlaşmaya varmamız yerinde olur. Bruce elmaslar nereye yerleştirildi diye sordu. Bir tek tahta sandıkta. Sandığın ağırlığı ve boyutları nasıl? Size göstereceğim. Bu siyer kasaya giderek onlara arkasını döndü. Kısa süre sonra kasa şifre kolunun dönerek tıkırtılı sesler çıkardığını duydular. Bruce beklerken Shermaine'in adamı selamladıktan sonra hiç konuşmamış olduğunu fark etti. Başını çevirip bakınca genç kadın ona gülümsedi. Bruce gerektiği zaman susmasını bilen kadın hoşuma gider diye düşündü. Busiye büyük kasanın kapısını açarak küçük bir tahta sandığı çıkarıp getirdi ve masasına bıraktı. İşte bu. Bruce bunu inceledi. Bu sandık değil, büyük bir tahta kutu sayılabilirdi. 45 santim genişliğinde, 22 santim yüksekliğinde ve 30 santim enindeydi. Sınar gibi kutuyu kaldırdı. 10 kilo kadar var diye düşüncesini açıkladı. Kilidi de mühürlü. Busiye 4 mühüre dokundu. Öyle. Bruce iyi diye mırıldandı. Bunun başına nöbetçi koyup gereksiz yere dikkati çekmek istemiyorum. Doğru, ben de kabul ediyorum. Bruce birkaç saniye daha tahta kutuya baktıktan sonra sordu. Bu taşların değeri nedir? Bu siyer omuz silkti. 500 milyon frank olabilir. Bu Bruce'u etkiledi. Taşlar 500.000 sterlin değerindeydi. Yani çalmaya, uğruna adam öldürmeye değerdi. Monsieur, bence bu kutuyu eşyalarınızın arasına gizleyin. Örneğin battaniyenize sarabilirsiniz. Mısapa kavşağına gelene dek hırsızlık tehlikesi olacağını sanmıyorum. Çünkü hırsızın kaçabileceği bir yol olmayacaktır. Mısapa kavşağına gelince bunların güvende olması için başka şeyler düşünürüz. Pekala yüzbaşı. Bruce ayağa kalkarak saatine baktı. 7'ye geliyor. Sizden ayrılıp şoseye nöbetçi dikilmesini söyleyeceğim. Lütfen herkesin şafak sökmeden trende olmalarını sağlayın. Tabii. Bruce Shermaine'e bakınca genç kadın da hemen ayağa kalktı. Geçmesi için kapıyı açtığı sırada Bruce'un birden aklına önemli bir şey geldi. Misyon merkezi. Sen Augustine misyonuydu değil mi?
Orası terk edilmiştir herhalde.
Hayır, orası terk edilmedi.
Busiye biraz utanmıştı. Rahip Ignatius orada. Hastanede de epey insan var.
Buna haber verdiğiniz için teşekkürler. Bruce'un sesi acılaşmıştı.
Özür dilerim yüzbaşı. Pek çok şeyi bir anda düşünmek gerektiği için bu aklımdan çıktı.
Bruce genç kadına çıkışır gibi misyon yolunu biliyor musun diye sordu. Shermaine'in durumu ona söylemesi gerekirdi.
Evet Bruce.
Öyleyse bana yol gösterme lütfunda bulunursun belki.
Tabii, kadın da suçlu suçlu bakıyordu.
Bruce Busiye'nin bürosunun kapısını çarparak otele doğru gitti. Shermaine ona yetişebilmek için koşarcasına yürüyordu. Bruce hiçbir kimseye güvenilemeyeceğini düşünmekteydi. Sonra istasyondan gelen ve alacakaranlıkta kocaman bir ayıyı andıran Rafi'yi görerek sadece birkaç kişi dışında diye fikrini değiştirdi.
Başçavuş, merhaba patron.
General Moses bize sandığımızdan daha da yakın. Kendisi Senvati yolunun 200 kilometre kuzeyindeymiş. Rafi dişlerinin arasından bir ıslık çaldı.
Hemen yola çıkacak mıyız patron?
Hayır, bu şosenin sonuna bir makineli yerleştirilmesini istiyorum. Eğer gelecek olurlarsa buradan uzaklaşana kadar onları oyalayabiliriz. Komutayı da senin almanı istiyorum.
Hemen bununla ilgileneceğim.
Ben de misyona gidiyorum. Orada beyaz bir rahip varmış. Ben yokken komuta Teğmen Hayık'ta.
Peki patron.
10. Bölüm. Shermaine arabanın koltuğunda bir kenara büzülmüş suçlu suçlu oturuyordu.
Özür dilerim Bruce, sana söylemem gerekirdi.
Bruce aldırma diye mırıldanırken hiç de öyle düşünmüyordu.
Peder Ignatius'u kasabayı getirmek için elimizden geleni yaptık. Martin onunla pek çok kez bunu tartıştı ama rahip oradan ayrılmaya yanaşmıyor.
Bruce ses çıkarmadı. Arabayı dikkatli yolun ortasından sürüyordu. Bataklıktan yükselen sisler beton geçide doğru geliyordu. Farların ışığında pırıl pırıl parlayan küçük böcekler ön cama çarparak eziliyorlardı. Bataklıktaki kurbağaların sesleri kulakları sağır edecek kadar artmıştı.
Shermaine yeniden özür dilerim diye mırıldandı.
Evet, seni duydum. Yeniden özür dilemene de gerek yok.
Shermaine bir süre ses çıkarmadı ama sonra
daima böyle aksi misin diye sordu.
Bruce homurdandı. Daima dilden çıkarılması gereken sözlerden biridir.
Ama bunu yapmadıklarına göre ben kullanmaya devam edeceğim. Soruma cevap vermedin. Daima böylesine aksi misin?
Sadece işlerin karıştırılmasından hoşlanmam.
Bu ne demek oluyor?
Biraz önce olan şey, bir hata, beceriksizlik yüzünden ortaya çıkan bir durum ya da birinin kafasını kullanamaması dolayısıyla beliren bir sorun.
Sen hiç hata yapmaz mısın Bruce?
Bruce cevap vermedi ama içinden işte bu çok garip diyordu.
Hiç hata yapmam.
Aslında benim gibi hatalı biri daha bulunamaz.
Shermaine bir elini beline dayayarak doğrulup oturdu.
Bonaparte diye mırıldandı. Soğuk, sessiz ve usta.
Bruce bunu demek istemedim diye kendisini savunmaya çalıştı. Sonra ön panelin hafif ışığında genç kadının muzip gülüşünü görerek dayanamadı, gülmeye başladı.
Pekala, kabul, çocukça davrandım.
Genç kadın sigara ister misin diye sordu.
Evet, lütfen.
Shermaine sigara yakarak ona uzattı.
Hata yapmasını sevmiyorsun, peki sevdiğin bir şey var mı acaba?
Bruce pek çok şey diye karşılık verdi.
Bunların birazını anlatsana.
Beton yoldan çıktılar ve Bruce sahilde hızla yol almaya başladı.
Rüzgar eserken dağda olmayı severim. Sonra denizin tadını, Frank Sinatra'yı, fırında pişirilen istakozu, küçük bir kızın kahkaha atarken çıkardığı sesi severim.
Bir odun ateşinden yakılan sigaradan çekilen ilk soluğu, yasemin kokusunu, ipeğe dokunmayı severim. Ayrıca sabahları geç vakte kadar uyumak hoşuma gider. Kumarda elimdeki valeyle damı bir araya getirmek bana heyecan verir. Bir ormanın dibindeki gölgeler çok zevklidir. Bu arada elbette para. Ama özellikle çok soru sormayan kadınlardan hoşlanırım.
Hepsi bu kadar mı?
Hayır ama bu bir başlangıç.
Peki hatalar bir yana hoşlanmadığın şeyler hangileri?
Bruce çok soru soran kadınlar derken Shermaine'in gülümsediğini gördü. Kendim dışında başkalarının bencilliği, şalgam çorbası, sarı pubik tüyleri, İskoç viskisi, klasik müzik ve her türlü akşamdan kalmadık.
Hepsinin bu kadar olmadığından eminim.
Hayır, hepsi bu kadar değil. Sen duygularına bağlı bir tipsin. Saydıklarının hepsi de duygularla ilgili.
Kabul.
Başka insanlardan söz etmiyorsun. Neden?
Misyonun yolu bu mu?
Evet, ağır git. Yol kötüdür. Neden insanlarla olan ilişkilerinden söz etmiyorsun?
Neden böyle çok soru soruyorsun? Belki bunu bir gün sana anlatırım.
Charmaine bir süre ses çıkarmadı. Sonra hafifçe mırıldandı.
Peki yaşamdan ne istiyorsun? Sadece sözünü ettiğin şeyleri mi? Bütün istediğin bunlar mı?
Hayır, bunları bile istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey beklemiyorum. Böylece düş kırıklığına uğramama da olanak kalmaz.
Charmaine birden kızdı. Sen sadece çocuk gibi hareket etmiyorsun. Aynı zamanda bir çocuk gibi konuşuyorsun.
Bir şey daha var. Olumsuz eleştiriden hoşlanmam.
Gençsin, kafalısın, yakışıklısın.
Teşekkür ederim. Bu daha iyi.
Ve ayrıca aptalsın.
Bu o kadar iyi değil ama beni düşünerek boşuna sinirlenme.
Charmaine birden parladı.
Hayır, böyle bir şey yapacak değilim. Hiç üzülme.
Kırıcı bir söz bulmaya çalıştı. Gidip kendini göle atabilirsin.
Yani gölün içine atlamamı söylemek istiyorsun değil mi?
İçine, dışına, yanına, gerisine umurumda bile değil.
İyi, bu konuyu çözümlediğimize sevindim. İşte misyon orada, bir ışık seçiyorum.
Genç kadın karşılık vermeyerek köşesine büzüldü. Öfkeyle soluk alıyor, sigarasından öylesine derin nefesler çekiyordu ki ateşi arabanın içini aydınlatıyordu. Kilise karanlıktaydı ama bunun gerisinde ve yan tarafında kalan yayvan enli bir binada ışık vardı. Bruce pencerelerden birinin önünden geçen gölgeyi de fark etti.
Orası hastane mi?
Kadının sesi sertti.
Evet.
Bruce Ford arabayı küçük verandanın önünde durdurup farları ve kontağı kapattı.
İçeri geliyor musun?
Hayır.
Beni Rahip Ignatius'la tanıştırmanı isterdim.
Genç kadın bir an kımıldamadı, sonra kapısını açarak Bruce'a bakmadan doğru verandanın basamaklarını çıktı.
Bruce onun ardı sıra ön bürodan, koridordan, küçük ameliyat odasından koğuşa geçti.
8. ayrımın sonu. Sayfa 120.